Ayrım 10, sayfa 147. Sosyal öğrenme kuramları. Sosyal öğrenme kuramlarına göre davranış, kişisel ve çevresel değişkenler arasında oluşan sürekli etkileşim ürünüdür. Buna göre çevresel koşullar davranışı etkilerken kişinin davranışları çevreyi şekillendirir. Bu çift yönlü etkileşimde davranışı kestirmek için bireyin özellikleriyle durumsal değişkenler arasında nasıl örtüştüğünü bilmek gerekir. Bireyler arasındaki kişilik farklılaşması önemli ölçüde öğrenme deneyimlerinin farklılığına bağlıdır. Çocuk büyüme sürecinde belli bir davranış gösterdiğinde diğer insanlar tarafından ödüllendirilir veya cezalandırılır. Böylece pekiştirme yoluyla bazı davranışların kalıcılığı sağlanır. Ancak sosyal öğrenme kuramlarına göre davranışın pekiştirilmesi, olumlu veya olumsuz, öğrenmenin tümünü açıklayamaz. Öğrenme daha çok gözlemleyerek ve taklit ederek oluşur. Bu bağlamda pekiştirme, bireyin belli bir davranışı tekrar etme sıklığını belirleyen bir etkendir. Davranışın ortaya çıkması ise bireyin içinde yer aldığı çevre koşullarına göre bir tür fayda maliyet analizi yaparak harekete geçmesine bağlıdır. Şu halde sosyal etkileşim yoluyla gözlemlenen davranış örüntülerinin tekrarlanması, davranışın pekiştirilmesine dönük beklentilerin yüksek olmasına bağlıdır. Ailede erkek çocuklarına saldırgan davranışların pekiştirilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Bilindiği gibi toplumumuzda erkek çocuklar günlük yaşamda, televizyonda, sinemada kontrolsüz bir biçimde şiddet gördükleri görüntülerle karşılaşmaktadır. Güç ve egemenlik ilişkileriyle bütünleştirilen bu tür şiddet görüntüleri aynı zamanda görünürde haklı nedenlere desteklenmektedir. Gözlem sonucu içselleştiren saldırganlık eğilimleri taklit edilerek kalıcı hale getirilmektedir. Oysa aynı kültürel ve sosyal koşullar içinde yaşayan kız çocuklarının bu tür saldırganlıklar göstermeleri toplum tarafından onaylanmaktadır. Cinsiyetler arasında ortaya çıkan şiddete başvurma oranlarındaki anlamlı farklılaşma toplumumuzda saldırganlığın erkek olmanın göstergelerinden biri olarak algılanmasıyla açıklanabilir. Ancak herhangi bir davranışın genellenmesi bağlamsal koşullara göre değişebilir. Örneğin babası tarafından saldırganlığa pekiştirilen çocuk başlangıçta okulda benzer beklentilere hareket ederek saldırgan davranışlar gösterebilir. Öğretmen tarafından bu tür davranışların hoş karşılanmadığını fark ettiğinde bağlamsal koşullara göre hareket etmeyi öğrenecektir. Muhtemelen öğretmenin tepkilerine göre sönme eğilimi gösterecek ve saldırganlığının tümden ortadan kalkmasının uzun ve kapsamlı bir sürece bağlı olduğunu unutulmamalıdır. Çünkü bu durumda çocuk, aile ve okul düzeyinde farklı eğitim anlayışlarının birbirleriyle çelişen pekiştireçlerin kuşatması altındadır. Sosyal öğrenme kuramlarında davranışın çevresel koşullar kadar önemli olan bir diğer boyutu da kişisel değişkenlerdir. Bu bağlamda kişinin belli bir davranış seçmesi bilişsel gelişime ve sosyal öğrenme deneyimlerindeki bireysel farklılaşma düzeyine bağlıdır. Antik Sos'a göre başlıca kişi değişkenleri şöyle sıralanabilir. 1- Yeterli olma. Ne yapabilirsiniz? Bireysel, zihinsel ve sosyal yetenekler açısından farklıdır. Şu halde belli bir davranışı göstermek için gerekli yeterliliğe sahip olunmalıdır. 2- Bilişsel stratejiler. Nasıl algılıyorsunuz? İnsanlar bilgilere seçici olarak yaklaşmakta, olayları kodlamada ve bunları anlamlı bir biçimde kategorize etmede bireysel olarak farklılaşmadır. Örneğin belli bir söz ve bir kişi tarafından yüklendirici ve onurlandırıcı biçimde algılanırken başkası tarafından kışkırtıcı veya tedirgin edici olarak algılanabilmektedir. 3. Beklentiler. Ne olacak? Davranışın sonucunda karşılaşacak tepkinin niteliğine dönük belirtiler ve davranış seçimi yönlendirir. Örneğin öğrenci öğretmeni hakkında gerçek düşüncelerini açıklamak istemektedir. Ancak eleştirel bir tutum takınması halinde öğretmenin olumsuz tepkiler göstereceğini düşünmektedir. Bu durumda öğrenci gerçek duygularını bastırmayı ve hatta belki de bu tür ölümsüz yargılardan açığa çıkacağı endişesi suçluluk duyarak öğretmenine daha yakın davranmayı seçebilir. Öznel değerler. Değer mi? Davranışın sonucuna ulaşılacak hedef önemli mi, çaba göstermeye değer mi? Örneğin belli bir yönde davranmak arkadaşlarının beğenisini kazanmasına katkıda bulunacaksa çocuğun arkadaşları tarafından beğenilme, kabul edilme gereksinimini yeterince duyması gerekir. Sosyal kabul açısından kişilerin bireysel farklılıklar gösterdiğini bilinmektedir. 5. Kendini düzenleyen sistemler ve planlar. Nasıl yapabilirsiniz? Kişiler amaçlarına ulaşmak için farklı yöntemler ve kurallar belimserler. Ayrıca amaçlarına ulaşmak için gerçekçi planlar yapma yeteneği açısından farklıdırlar. Dolayısıyla bireyin belli bir davranışta bulunabilmesi için nasıl hareket edeceği konusunda da yeterli bilgisi olması gerekir. Yukarıda özetlenen bütün kişi değişkenlikleri belli bir durumun özgün koşulları etkileşilerek bireyin davranışlarına yön verir. Sosyal öğrenme kuramları durumsal, bağlamsal, değişkenlerin davranış üzerine etkilerini abartmakla ayrıca insanın özgürlüğünü ve seçiciliğini yok saymak eleştirilmektedir. Ancak insan davranışını spesifik çerçevelere dönük tepkiler şeklinde tanımlayarak çevrenin davranış üzerindeki etkilerini kavramlaştırmak açısından yararlı olduğu da bir gerçektir. Psikanalitik kuram. Trait ve sosyal öğrenme kuramları daha çok toplumsal kişilik üzerine dururlar ve bu çerçevede de ortaya çıkan davranış dinamikleriyle ilgili ilgilenirler. Oysa psikanalitik kuram bireyin özel kişiliği bağlamında davranışını yönlendiren bilinç dışı güdüler ve üzerine yoğunlaşır. Freud'un geliştirdiği yapımsal kurama göre kişilik 3 ana sistemden oluşur. İd, ego ve süperego. Bu sistemlerin her birinin bağımsız işlevleri vardır. Ancak davranış sistemleri arası etkileşim sonucu ortaya çıkar. İd, kişiliğin temel sistemidir. Temel biyolojik dürtüler ve içgüdüler bu bölümde yer alır. Örneğin açlık, susuzluk, cinsellik, açıdan kaçma gibi biyofizyolojik dürtüler burada bulunur ve haz ilkesine göre çalışır. Haz ilkesi dış koşullardan bağımsız olarak duyulan gereksinimin hemen doyumuna yönelimin anlatmadır. Freud'a göre iyet doğuştan var olan psikolojik tüm gizli güçlerin ve ruhsal enerjinin kaynağıdır. Başka bir anlatımla iyet, nesnel gerçeklikten bağımsız özel bir yaşantı evrenidir. Ego, çocuğun toplumsallaşma, bireyselleşme sürecinde ortaya çıkan sosyal ilişki gereksinimi kişiliğin yeni bir boyut kazanmasıyla sonuçlanır. Başka bir deyişle organizmanın dış dünya ve nesnel gerçeklik ile ilişkiye girme gereksiniminden kaynaklı varlık bulur. Ego özel kişiliğin yönetici kesimini oluşturur. Buna göre de itten kaynaklanan isteklerin nasıl karşılanacağı egonun sorumluluğundadır. Ancak ego itten gelen dürtülerin karşılanmasında gerçeklik ilkesine göre çalışır. Gerçeklik ilkesi haz ilkesi gibi özel süreçlerde değil, organizmanın içinde bulunduğu nesler gerçekle uygun davranışların anlatımıdır. Bu amaçla ego, gereksinimin giderilmesi için bir tasarı geliştirir ve kullanacağı yöntemin gerçekliğini sınayarak hareket eder. Bu eyleme gerçeklik sınaması denir. Ne var ki bu olay işlem değildir. Çünkü ego gerçekte idin bir parçasıdır ve tüm enerjisini ondan alır. Öte yandan idin gereksinimleri genellikle yaşamın gerçekliğini ve süperegonun talepleriyle çelişmektedir. Bu iki farklı kişilik boyutundan gelen baskıları dengelemek, uyuşmazlığı gidermek ve kişilik bütünlüğünü sağlamak egonun görevidir. Özetle ego, id ile süperego arasında yer alır. Kişiliğin en dinamik boyutunu oluşturur. Süperego, kişiliğin idden ayrımlaşarak gelişen üçüncü ve son boyutu süperegodur. Süperego çocuğa ailesi tarafından aktarılan geleneksel değerlerle toplumsal, törel, kültürel alışkanlık ve kuralların içselleştirilmiş temsilcisidir. Çocuk, anne ve babası ile ilişki içinde toplumsal yaşamın kurallarını öğrenir. Bu süreç aynı zamanda anne babanın ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilir. Böylece çocukta süper egonun bir alt boyutu olan vicdan oluşur. Artık çocuğa herhangi birinin insanlara kötü davranmanın yanlış olduğunu söylemesine gerek yoktur. Süper ego bu çocuğa söyler. Süper egonun temel işlevi egoyu gerçekçi amaçlar yerine törel amaçlara yönelterek kusursuz olmayı sağlamaktadır. Şu halde süperego mükemmelliyet ilkesine göre çalışır. Bu nedenle itten kaynaklanan dinsellik, saldırganlık gibi ilkel dürtüleri bastırmak ve ketlemek süperegonun görevidir. Çünkü itten kaynaklanan dürtülerin önemli bir bölümü toplumun tarafından hoş karşılanmayan bir dürtüdür. Süperego bu tür dürtüleri bilimsel sanatsal alanlara ve büyük toplumsal amaçlara yönelterek yeniden düzenler. Gerçekte id, ego ve süperego farklı ilkelere göre çalışan psikolojik süreçleri tanımlamaktadır. Ancak kişiliğin bu üç bölümü olağan koşullarda bir bütünlük ve süreklilik içinde hareket ederler. Ne var ki günlük toplumsal yaşamın gerekleri ve insanın öznel gerçekliğine ait dürtüler arasındaki uyuşmazlık ruhsal enerjinin parçalanmasına neden olur. Oysa insanın pişisik enerjisi vardır. Bu iç sistem arasında çatışma bazı durumlarda ruhsal dengenin bozulmasına yol açar. Bu durumda sistemlerden herhangi birinin denetimine giren psikik enerji diğerlerine zarar verir. Böylece kişilik bütünlüğünün parçalanmasına bağlı olarak davranış bozukluktan ortaya çıkar. Freud'un id itkilerinin temelinde cinsellik ve saldırganlığın bulunduğunu savunmaktadır. Bu tür itkilerin bilinç düzeyinde ortaya çıkmasını engellemek ve egonun başvurduğu yöntem ve savunma mekanizması olan baskıdır. Ancak bilinç düzeyinde tehlikeli olarak algılandığı için anlatım olanağı bulunmayan bu tür itkiler bilinç dışına atılır. Ne var ki baskı bir bitkinin düşünsel düzenle ortaya çıkmasını engellemekle birlikte düşünce ile ilintili olan bu duyusal enerjinin ortadan kalkmasını sağlayamaz. Böylece düşünce duyusal destek ve enerjiden yoksun kalır. Bu durumda itler nevrotik ankasiteye dönüşerek doyuma ulaşmaya yönelir. Dolayısıyla davranış bozukluğu baskı altında tutulan it enerjisinin kontrolsüz biçimde dışa vurulmasının anlatımıdır. Şu halde ankasiteyi kontrol etmede egonun görevi, itkinin üstü kapalı şekilde ifadelemesini sağlayarak süperegonun yargılayıcı ve cezalandırıcı baskılarından korumaktır. Bu durumda idin saldırganlık ve yıkıcı eğilimleri, ego tarafından toplumca kabul gören politik amaçlara, araba yarışlarına veya boks ve benzeri sporlara yönelterek boşalım bulmasını sağlanır. Ancak ego itten gelen etkilerin karşılanmasından sürekli olarak süperegonun baskısı altında kaldığı için bazı durumlarda gerilimi azaltmada yeterince başarılı olamaz. Bu durum gerçek duygulara yabancılaşmanın anlatımı olan savunma mekanizmalarını ortaya çıkarır. Çocuğun toplumsallaşma sürecine karşılaştığı ödül ve ceza uygulamalarıyla gelişen toplumsal kişiliği esasen kendi özgün varoluş biçiminin gereklerine yabancılaşmayı çağrıştıran ve aynı zamanda yaşama kurallarına uyum sağlayan savunma mekanizmalarını öğrenmeye tanımlar. Ankasiteye karşı getirilen savunma mekanizmalarını alışkanlık haline gelerek ego tarafından tehlikeli olarak algılanan her durumda kullanılır. Ne var ki organizma genellikle kapasitenin aşan sayıda uyarılanlarıyla karşılaşır. Bu durumun yarattığı gerilimden kaçınmak için aşırı ölçüde savunma mekanizması kullanmak ego bütünlüğünü yok eder. Böylece kişi nesnel gerçeklik ile öznel gereksinimler arasında bir dengeyi yitirir. Gerçekte kişinin toplumsal yaşama uyumu için savunma mekanizmalarına başvurması yararlıdır. Ancak savunma mekanizmalarının aşırı ölçülerde kullanılması, gerçeklik alanının sürekli bir tehdit unsuru olarak algılanmasına yol açar. Dolayısıyla egonun bilinçli bir denetimi ve yönlendirilmesinden yoksun kalan organizmada davranış bozuklukları oluşmasına da sebebiyet verir. Görüldüğü gibi psikanalitik kuramda davranış bozukluğu, id, ego ve süperegonun çatışan taleplerinin sonucudur. Başka bir anlatımla biyolojik temelde ve haz ilkesine göre çalışan id ile gerçeklik ilkesine göre çalışan ego, mükemmelliğe ulaşmaya amaçlayan süperego arasındaki uyuşmazlık, ankasiteye ve davranış bozukluğuna neden olmaktadır. Freud ayrıca bireyin yaşamını kişiliğin etkileyen 5 gelişim evresi olarak sınıflandırmaktadır. Cinselliğin baskın olduğu bu dönemlere psiseksüel evreler denmiştir. Her gelişim evresi idin haz arayan itkilerine ve organizmanın belli bir organı arasında bağlantılar kurmaya yöneliktir. Bunlar oral, anal, faillik, gizil gibi ve genital dönemlerdir. Oral dönem. Yaşamın birinci yılı olan oral dönem olarak anlatılmaktadır. Bu dönemde haz kaynağı ağızdır. Bebek dış dünya ile ilişki kurmak için nesneyi ağzına götürmek eğilimindedir. Bu dönemde annenin rolü çok önemlidir. Örneğin aşırı koruyucu, verici anne tipi oral gereksinimlerin abartılı bir biçimde karşılanmasına neden olur. Bu nedenle kişi dönemde yaşadığı yoğun haz duygularının yaşamın ilerleyen evrelerini bulmaya çalışır. Freud'a göre oral karakterli kişiler aşırı bağımlıdırlar. Ayrıca bu tür insanlarda abartılmış iyimserlik, özseverlik, arada bir yaşanan yoğun karamsarlık gibi karmaşık duygular gözlemlenir. Oral karaktere sahip insanlar alıcıdırlar. Diğer insanların kendileriyle ilgilenmelerini ve bu bakımların üstlenmelerini isterler. Anal dönem. Birinci yılın sonunda üçüncü yaşın bitimine dek süren bu evrede doyum, dışkının tutulması ya da boşaltılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu dönemde anne babanın çocuğun tuvalet eğitimini izleyeceği yaklaşım belirleyici önemdedir. Tuvalet eğitiminde aşırı cezalandırıcı davranışlarla karşılaşan çocuk, sınırsız sevgi ve kabul gördüğü ilkel nitelikteki oral döneme gerileyebilir. Dar görüşlülük, cimrilik, aşırı titizlik ve inatçılık gibi davranışlar anal dönemi simgeleyen kişiliğin temel göstergeleridir. Faillik dönemi. 3 ile 6 yaş arasında yer alan bu dönemde çocuk cinsellik ile konulara yoğun bir ilgi duyar. Bu dönemde ayrıca cinsel rolleri öğrenme ve karşı cinsteki ebeveyne yönelmeyi tanımlamaktadır. Bu dönemde anne babanın çocuğa gerekli anlayışı ve yakınlığı göstermesi çocuğun sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesine katkı sağlar. Faillik dönemi sağlıklı bir şekilde yaşanmayan insanlarda saldırganlık ve yıkıcılık eğilimleri görülebilir. Gizil, lanet dönem. 6 ile 11-13 yaş sonuna dek süren bu dönemde çocuk dış dünyayla ilişkiye geçme eğilimindedir. Çocuğun faillik dönemde aynı cinsten ebeveyniyle kurduğu özdeşim bu evrede cinsel kimliğine bağlı toplumsal rolleri öğrenmeye yöneltir. Ayrıca bu dönem diğer yetişkinlerde ve akranlarıyla ilişki kurma eylemi güçlenen çocuk kişiliğin toplumsal dokusunu oluşturmaya çalışır. Bu dönemdeki yaşam deneyimlerinde yeterince başarılı olmayan bireylerde güçlüklerden kaçma, özgüven ve üretkenlikten yoksunluk, bağımlılık gibi davranış bozuklukları gözlenir. Yenital dönem 11-13 yaşından ergenin yetişkinlik dönemine dek süren bu evrede birey fizyolojik ve psikolojik olgunluğa erişir. Bu dönem karşıt cins ilginin yanı sıra grup etkinliklerine ve toplumsal olaylara duyarlılığının geliştiği bir evredir. Genital dönemde birey anne baba öğretmen gibi otorite figürlerine karşı bir arayış başkaldırı eğilimi içindedir. Aynı zamanda belirsizlik, gelecek endişesi, meslek seçimi gibi sorunlara karşı kalan birey yaşamına yön vermek için toplumca kabul gören dinsel, ulusal ve ya da siyasal otorite figürleriyle özdeşim kurma gereksinimi içindedir. Sürekli seçmek ve karar vermek durumunda kalmak ergende geçici bir rol çatışması ve gerginliğe yol açabilir. Bu nedenle anne babaların, öğretmenlerin, ergenlerin duygusal tepkilerini anlayışla karşılamaları gerekir. Gerçekte ergen bir yandan vücudunun hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeni görüntüsünü benimsemek, öte yandan toplumsal yaşamın gereklilikleriyle baş etmek gibi zorunlu bir dönemin içindedir. Kişinin toplumsal konumu ve işlevleri açısından bir anlamda şaşkınlık içinde bulunduğu genital dönem, aynı zamanda kimlik bunalımının en yoğun şekilde yaşandığı evredir. Bu nedenle ergen, akran gruplarının yanı sıra dinsel ve siyasal akımları bir sosyal sinyal olarak algılamak eğilimindedir. Bu dönemi sağlıklı bir biçimde atlatan bireylerde tutarlı ve kararlı bir kişilik görüntüsü gelişir. Bu tür kişiler anlamlı ve üretken sosyal kişiler olabilirler. Ayrıca sorumluluk almaktan ve güçlükler geçiren bireylerin saldırganlık, bağnazlık, yıkıcılık, karamsarlık gibi olumsuz duygularını çeşitli sosyal ve siyasal etkinliklerle maskeleyerek sürdürmek eğilimindedirler. Freud yukarıda özetlemeye çalıştığı psikoseksüel gelişim evrelerinde ortaya çıkan özel sorunların çözümlenmesi halinde kişilik gelişiminin duracağını ve bireyin bu evreye takılabileceğini savunmaktadır. Buna göre anne sütünden erken kesilerek emme içgüdüsünü yeterince doyuramayan birey oral döneme saplanabilir. Böyle bir yetişkin olduğunda aşırı bağımlı olabilir veya yeme, içme, sigara gibi oral hazlara yönelebilir. Öte yandan oral döneme saplanan kişi abartılı bir kuralcılık ve titizlik, mal mülük edinme ve değişme direnme gibi davranışlar gösterebilir. Kuşkusuz psikanalitik yaklaşım insan doğasını psikolojik ve felsefi açıdan kavramlaştırılmasından çok büyük katkılar sağlamıştır. Bu katkıların başında bilinç dışı gereksinimlerin ve çalışmaların davranış yönlendirmesi, ayrıca çocukluk yaşantılarının öneminin vurgulanması gelmektedir. Ancak Freud'un kullandığı terimlerin birçoğu muğlak ve tanımlaması güç kavramlardır. Örneğin hangi davranışın bireyin oral ya da anal döneme saplandığının kanıt olarak kullanılacağı tartışmaya açıktır. Ayrıca çocuğun biyofizyolojik gereksinimlerinin psikoseksüel evrelerde oluşan spesifik olaylardan daha etkili olduğunun savunulması bugünkü bilgilerle çelişmektedir. Freud tarafından temelleri atılan psikanalitik kuram, ahlaki yaptırımları ve buyurgan bir yönetim anlayışının egemen olduğu Victoria çağında ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insan doğasının ve cinselliğinin çeşitli şekillerde baskı altında tutulduğu bu dönemde gözlemlenen psikolojik sorunların önemli bölümünün cinsellik ile ilgili olması anlaşılabilir durumdadır. Bu nedenle psikanalitik yaklaşım temel dizgeleri ego analistler olarak bilinen Alfred Adler, Karen Harney, Harry Stick-Sullivan, Eric Fromm, William Rich gibi psikologlar tarafından yeniden kavramlaştırılmıştır. Bugün çağdaş psikanalitik yaklaşım, davranışın oluşumunda kültürel ve toplumsal değişkenliklere daha büyük bir önem atfetmektedir. Bununla birlikte günümüzde davranışın doğasını açıklamak ve yönlendirmek açısından sosyal ve kültürel değişkenlikleri daha geniş ölçüde vurgulayan kuram, fenomenolojik bir yaklaşımdır. Fenomenolojik yaklaşımlar, kişilik çözümlenmesinde fenomenolojik bir yaklaşımdır. Bireyin dünya ve olaylar arasında algılayıp yorumladıkları, üzerine yoğunlaşan insancıl görüşleri temsil etmektedir. Fenomenologlara göre insan davranışları bilinç dışı etkiler veya çocukluk dönemine ilişkin ön yaşantı deneyimlerine bağlanarak açıklanamaz. Fenomenolojik kuramların tümü insanın olumlu bir doğaya sahip olduğu ve kendisini gerçekleştirme gereksinim içinde bulunduğu görüşünü paylaşır. Bu yaklaşımlar içinde popüler olanlar Erik Fromm'un temsil ettiği insancıl psikoloji, Carl Rogers'a göre gerçekleştirme kuramı ve özgürleştirme kuramı, Bings Werner, Frankl, Boas, Heidegger, Sartre, May gibi entelektüellerin önderlik ettiği varoluşçu psikolojidir. Bu nedenle fenomenolojik yaklaşımın kavramı ve dizgeleri yukarıda söz edilen kuramcıların görüşler açısından aktarılacaktır. Fromm'un insancıl yaklaşımı. Erik Fromm'a göre insanla toplum arasındaki ilişki stratejik değildir. İnsanda açık, açlık, susuzluk gibi fizyolojik kökenli gereksinimler olduğu gibi sevgi, kin, güçlü olma, boyun eğme, bağlanma ve psikolojik kökenli gereksinimler de vardır. Ancak insanda bireysel farklılıklara neden olan etmenlerin tümü toplumsal sürecin ve sosyal etkileşimin ürünüdür. İnsan tutkuları, kaygıları, arzuları içinde yaşadığı kültürün bir parçasıdır. Ayrıca insan temelde iyidir ve herhangi bir şekilde olumsuz güdülere sahip olarak doğmaz. Ancak sağlıklı bir biçimde bireyselleşmesi, bu yolda kişinin özel, üretken bir varlık olarak ortaya çıkması genellikle toplumsal kuramlar tarafından engellenir. Teknoloji çağının isimsizler dünyasında bireyin önemsiz, yalnız ve değersiz olması insanın en önemli sorunudur. Bu durum pazar ilişkileri içinde kategorize edilerek şeyleştiren insanı sevgi ve özgüven duygularından yoksun bırakmanın anlatımıdır. Bireyselleşmenin yansımaları olan özellik ve üretkenlik insanın tüm gerçekliğiyle yaşama etkin bir biçimde katılmasını tanımlar. Ancak bugün toplumda egemen olan ilişki türü sahte benim benlerin toplamı olan ben şey ilişkileridir. Çünkü çağdaş toplumun özü maksimum üretim, sınırsız bencillik ve kârdır. İnsanın böyle bir toplumda kurtuluşu da maksimum maddesel başarısına başka bir deyişle makinenin bir dişlisi olabilme becerisine bağlıdır. Özetle günümüz koşullarında insan özgür bir varlık olarak kendi ve öznel gerçekliği içinde yaşayamamaktadır. Bu nedenle gerçek duygu ve düşüncelerini sürekli olarak bastırmakta olan insan kendisine ve yaşama yabancılaşmaktadır. Yabancılaşmanın doğal sonucu ise davranış bozukluklarında kaynağı olan nevrotik yaşamdır. Sevgi, özgüven ve özgürlükten yoksunluğu tanımlayan nevrotik yaşam, insanda gözlemlenen her türlü yıkıcılık, saldırganlık, özseverlik ve benzeri davranış patolojilerinin de nedenidir. Ettiği insancıl psikoloji, Carl Rogers'ın gerçekleştirme kuramı ve Binswer, Frankl, Boas, Heidegger, Sartre ve May gibi entelektüellerin önderlik ettiği varoluşçu psikolojidir. Rogers'ın öz gerçekleştirme kuramı. Rogers'ın kişilik kuramının en temel kavramı benliktir. Benlik ve beni karakterize eden düşüncelerin, duyguların, algıların ve değerlendirmelerin tümüdür. Benlik, neyim ve ne yapabilirim bilincini içerir. Bireyin kimliğini değerlendirme ve biçimi olarak tanımlanabilecek benlik, kişinin hem kendi davranışları hem de dünyayı algılamasını etkiler. Benliğin oluşmasında temel etken yaşantıdır. Olumlu yaşantı deneyimleri bireyin sağlıklı ve güçlü bir benlik imgesi geliştirmesine neden olur. Öte yandan bireyselleşme sürecinde girdiği ilişkilerde örselenen ve incinen insan bu olumsuz yaşantıların etkisiyle zayıf bir benlik imgesi geliştirir. Birey benlik imgesiyle tutarlı davranmak eğilimindedir. Benlik ile gerçeklik arasında uyuşmazlık ve tutarsızlıklar anksiyeteyi artırır. Uyumsuzluk oranını arttırsa da bireyin savunma bloğu yıkılabilir. Bu durum aynı zamanda ideal benlik ile gerçeklik benlik arasında uyumsuzluğun sonucudur. Rogers'a göre ideal benlik kavramı bireyin nasıl bir insan olmak istediği yönündeki düşüncelerini yansıtır. İnsanın gerçek benlik algısı ile ideal benlik algısının birbirine yakın olması, doyurucu ve mutlu bir yaşam sürdürmesinin ön koşuludur. Ancak sosyal ilişkiler içinde zorlanan insan, çoğunlukla zayıf bir benlik algısı geliştirmekte ve kimlik sorunlarını yaşamaktadır. Rogers, insan organizmasını güdüleyen temel kuvvetin kendini gerçekleştirme olduğunu savunmaktadır. Kendini gerçekleştirme organizmanın tamamlanmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine dönük eğilimlerin anlatımıdır. Büyüyen bir organizma potansiyel gücünü ve sosyal ilişkiler içinde geliştirerek olumlu değerlere ve doruk yaşantılarına ulaşmak eğilimindedir. Doruk yaşantı toplumsal rollerin bireysel doyum ve yaratıcılık içinde gerçekleştirmesini oluşturur. İnsanlarla sevgi ve üretkenlik içinde sosyal ilişki kurmak, estetik algılar ve sanatsal duyarlılık doruk yaşantılarının örnekleridir. Kendini gerçekleştirme, insanlaşma sürecinin son evresidir. Maslow Ruggers'ın kendini gerçekleştirme kuramında hareketle potansiyellerinin tümünü gerçekleştirmiş insanlar üzerinde bir araştırma yapmıştır. Spinoza, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, William James, John Adams, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, George Washington, Edgar Allan Poe gibi bilim sanatı ve sanat devlet adamlarının ortak kişilik özelliklerinin belirlendiği bu araştırma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kendini gerçekleştirmeye götüren davranışlar. 1. Hayatı bir çocuğun yaptığı gibi tam bir doğallık ve yoğunluk içinde özümseyerek yaşa. 2. Yaşantıları değerlendirirken geleneğin, otoritenin ya da coşkunluğun sesini değil, kendi sesini dinle. 3. Düşüncelerin çoğunluğunun görüşleriyle uyuşmuyorsa, gözden düşmeye hazırlıklı ol. 4. Emin ve güvenilir yollarda ısrar etmektense kendini yeni yollara aç. 5. Hedefini belirle ve ona ulaşmak için çok çalış. 6. Savunmalarını sapla, ancak bunlardan vazgeçme. Yürekliliğini göster. 7. Sorumluluk al. Dürüstle yaşama tüm gücünle katıl. Kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Kendini gerçekleştirdiğine inanan, verimli bir biçimde algılar ve belirsizliğe katlanabilir. 2. Kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul ederler. 3. Düşünce ve davranışları içtendir. 4. Kendi üzerine yoğunlaşmaktan çok sorun ve süreç üzerine yoğunlaşır. 5. İyi bir mizah anlayışı vardır. 6. Yaratıcı ve üretkendir. 7. İnsanlığın mutluluğu ile ilgilenir. 8. Yaşamına nesnel ve doğal bir açıdan bakabilir. Yaşamın gerçekçi ve insancıl amaçlara dönük eylemlerine karşı yoğun bir duyarlılık gösterir. 10. Maksatlı olarak gelenek dışı olmamasına karşın öz kültürlerinin sorgulanmadan içselleştirmesine karşıdır. 11. İnsanlarla doyurucu ve kalıcı bir ilişki kurarlar. Varoluş psikolojisi. Varoluş psikolojisinin kurucularından Ludwig Wittgenstein ve Merit Bossart'lı iki İsviçreli psikiyatrdır. Ancak varoluş psikolojisinin kavram ve yaklaşımlarının gelişmesinde çok sayıda düşünürün, yazarın ve psikoloğun katkısı vardır. Varoluşçuluk temelde Hegel'in uççu ve bütüncül düşüncesine karşı çıkan ve ilk varoluşçu filozof olarak bilinen Kierkegaard'dan ve bu görüşlerden esinlenilmiştir. Bu yaklaşıma göre insan tanımlanması gereken bir nesne değil, bir varoluştur. Bu nedenle insanı bir nesne şeklinde algılayan diğer yaklaşımların yerine Heidegger ontolojisinden türetilmiş insancıl fenomenolojiyi benimseyen varoluşçular, davranışın doğa kanunlarından aktarılan nedensellik, olguculuk ve gerekçilik kavramlarıyla açıklanmayacağını savunmaktadırlar. Bu bakış açısına göre davranış ortaya çıktığı koşullar içinde insanın yaşadığı duygusal, düşünsel tepkilerle geleceğe yönelik istek, beklenti ve kaygılardan oluşan karmaşık bir örüntüdür. Bireyin temel gereksinimi ve sevgi kabul göstermektir. Bu nedenle nedensellik yerine güdülenme, olguculuk yerine öznerlik, gerekircilik yerine olabilirlik konmalıdır. Çünkü bir insan davranışı, o davranışın ortaya çıktığı koşullar belirlenmeksizin anlaşılamaz. Ayrıca davranış nasıl güdülendiği ve hangi amaca yöneldiği bilinmeden yönetilemez. Varoluşçu fenomenologlara göre ancak görülen ve yaşanan şeyler gerçektir. Gerçeği kuramsal öngörülerle veya entelektüel çıkarımsallarla değil, ancak bireyin öznel yaşam deneyimleri çözünerek ulaşılabilir. Bu bağlamda varoluşçular özne ve nesne, beden, çevre biçiminde bir ikiciliğe, dualizme karşı çıkarlar. Başka bir anlatımla insan varoluş gerçekliği içinde bir bütündür. Bu halde insan davranışı ego ya da bilinç dışı, ruhsal ya da fiziksel enerji, içgüdüler gibi kavramlarla açıklanamaz. Varoluşçular kuramlara karşıdır. Çünkü kuramlar yaşamın gerçeğini örter ve insanı kategorize eder. İnsan kendi varoluşundan sorumlu olan tek canlıdır. Bu durum bireyin varlığını çevreleyen gerçekliği hissederek kendini inşa etmesinin anlatımıdır. Bireyin gerçeği onun duygu, düşünce, sezgi ve arzu eylemlerinden oluşan yaşantısıdır. Ancak varlığının bilincinde olan insan, hiçliğin yok oluşuna da bilincindedir. İnsanın bu nedenle farkında olmanın farkındalığını yaşadığını belirten varoluşlar, hayatın özgürlük ile eşitlik arasında geçen bir süreven olduğunu görüşündedirler. İnsan hiçlik ve boşunalık, yalnızlık gibi endişelerinden kurtulmak için yaşadığı dünyayı aşarak kendini gerçekleştirmek gereksinimi duyar. Kendini gerçekleştirme, yaşamı öznel bilinç boyutlarını ele alarak etkin bir biçimde hayata katılmayı tanımlar. Böyle bir yaşam kişinin tam özgürleşmesi ve insanlaşması anlamına gelen otantik varoluş biçimidir. Ancak kişi çoğunlukla toplumsal baskılar ve zorlamalar nedeniyle otantik yaşam sürme olanağından yoksun kalır. Otantik yaşamın karşıtı, başkalarının egemenliği ve kontrolü altında sürdürülen nevrotik yaşamdır. Sevgi, güven, mutluluk duygularından yoksun olmayı tanımlayan nevrotik yaşam davranış bozukluklarına karnaydır. İnsan bu varoluş biçimlerinden birini seçmekte özgürdür. Çünkü varoluş, karşılaştığımız olanaklarla ilişki kurmaktan başka bir şey değildir. Bu amaçla eğitim, insana sevgi, özgüven ve özgürlük bilinciyle yaşamı sevme duygusunda ve kendini inşa etme becerisini kazandırmalıdır. Fenomenolojik yaklaşımlara göre yönelik en yaygın eleştiri, kavramların doğrulmasının zor olmasıdır. Örneğin kendini gerçekleştirme, benlik gibi kavramlar yeterince tanımlanmamıştır. Genellikle benlik algısının davranışı etkilediği açıktır. Ancak bu ilişkinin içeriği yeterince açık değildir. Aynı şekilde otantik ya da nevrotik yaşamın seçilmesinde bağlamsal koşullardan çok bireyin kişisel tercihlerinin vurgulanması tartışmalıdır. Bununla birlikte insana iyimser bir bakış açısının yansıması olan fenomenolojik kuramların davranışın doğasına geniş ölçüde ışık tuttuğu bir gerçektir. Esasen yukarıda özetlenen kuramların her biri davranışın nasıl oluştuğu konusunda yararlı bilgiler vermektedir. Öğretmen söz konusu kuramsal yaklaşımların bulgularından davranış yönetiminde geniş ölçüde yararlanabilir. Ancak davranışın önceden kestirilmesi veya ısmarlanması mümkün olmadığı için davranış yönetiminin reçetelendirilmesine beklenmemelidir. Sınıf ortamında öğretmenin yapması gereken öğrencilerin kişisel algı ve beklentileriyle çevresel değişkenler arasında ilişkiyi düzenlemektedir. Özetle bağımsal ve bireysel değişkenlerin bütünleştirilmesi başarılı bir davranış yönetiminin ön koşuludur. Bu bilgilerin ışığında öğretmenin yapması gereken ilk iş istendik davranışları tanımlamak ve bunları gerçekleştirmek için izlenecek yöntemleri belirlemektedir. İstendik davranış kavramı. İstendik davranış terimi, belli bir eğitim etkinliğiyle öğrenciye kazandırılmak istenen duygusal, düşünsel, teknik, akademik yeterliliklerin tümünü içeren kompleks bir kavramdır. Öğretmen her durumda içinde bulunan koşulları analiz ederek ulaşılması gereken istendik davranışları belirlemekle yükümlüdür. Bu bağlamda öğretmenin özenin üzerine durması gereken iki temel değişken vardır. Bunlardan birincisi, eğitim ortam ve süreçlerin amaca yönelik bir bütünlük içinde yapılandırılmasıdır. İkincisi ise öğrencilerin zihinsel ve psikolojik gerçeklerine dönük tutarlı ve sürekli bir eğitim anlayışının geliştirilmesidir. Ancak davranış yönetiminde değişmez mutlak doğrular yoktur. Bu nedenle öğretmenler herhangi bir durumda geçerli olan yaklaşımın başka bir durumda geçerli olmayabileceğini bilmelidir. Dolayısıyla istendik davranışların kazandırılması süreci canlı ve devingen bir yaşam içinde durumsal koşullara uygun ve tutarlı yaklaşımları geliştirme yeterliliğini tanımlamaktadır. Şu halde istendik davranışların kazandırılması sürecinde istenmesi gereken işlem basamaklarının sıralanması yerine bu sürecin sosyo-psikolojik dinamikler üzerine yoğunlaşmak daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu bilgiler ışığında söz konusu sürecin dayandığı temel ilkeler aşağıdaki gibi kavramlaştırılabilir. 1. Bireyin davranışlarına yön veren temel etken onun beklenti ve gereksinimleridir. Bu nedenle öğretmen eğitim yaşantısının örgütlenmesinde öğrenci beklenti ve gereksinimlerinden hareketle uygun özendiricilerden yararlanmalıdır. 2. Öğretmen öğrencinin bütünlüğüne ve özgünlüğüne saygı duymalı ve bu bağlamda kendisini özgürce yaşaması için desteklemelidir. 3. Öğretmen ve öğrencilerin yaşamı içinde varoluş sorumluluklarını duymaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için çaba göstermelidir. Varoluş sorumluluğunun duyulması, sağlıklı bir benlik algısı ve kişilik örtüsünün geliştirmenin yansımasıdır. Bu amaçla öğrenciler duygu ve düşüncelerini seslendirmeleri için yüreklendirilmeli, ayrıca sınıf içi etkinliklere sorumluluk almaları sağlanmalıdır. 4. Davranış kazandırma süreci. Öğrenciyi eksik ya da yanlış yönleriyle yüzleştirmeli, ancak öğretmen her koşulda sağlıklı bir özgüven duygusu ve psikolojik olgunluk geliştirebilmesi için öğrencilerini yüreklendirmelidir. 5. Öğrenciler asla kusursuz olmaları için zorlanmamalıdır. Esasen kusursuzluk arayışının kendisi bir kusurdur. Ayrıca görkem ve kusursuzluğun herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanımı da yoktur. 6. Eğitimin amacı mutlu ve üretken bir kişilik örüntüsü geliştirmek için bireye yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla öğretmen öğrencinin içsel varoluş gerçekleri içinde kendilerini tanımlamaları ve ifade etmeleri için uygun fırsatlar sağlamalıdır. 7. Sınıf içi yaşam. Öğrenciye toplumda egemen olan ve çoğulcu katılımcı demokratik hayat hazırlamak amacına dönüktür. Bu amaçla öğrencilerin sınıf içi çalışmalarına yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler içinde görev almaları özendirilmelidir. Böylece kendilerini toplumsal ilişkileri içinde geliştirme olanağı bulan öğrenciler etkin ve katılımcı bir kişilik örüntüsü geliştirebilirler. Görüldüğü gibi istendik davranış kazandırma süreci öğretmen-öğrenci iletişiminin niteliği ve kapsamı ile ilişkili bir kavramdır. Sağlıklı bir davranış yöntemi, anlayışlı bir öğrencinin algı ve değerlerine değerlendirme yön veren zihinsel ve duygusal kurgusunu tanımayı gerektirir. Bu bağlamda etkin ve amaca dönük bir eğitim ortamının gerçekleştirilmesi için yapılması gereken ilk iş, kaygı ve gerilimin ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü kaygı, öğrencinin zihinsel potansiyelinin yansıtmasını engelleyen, bu nedenle öğrenmeyi ve bir kişilik gelişiminin olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Bu eğitim ortamında kaygının azaltılması, öğrencilerin duygusal ve düşünsel tepkilerinin olumlu bir hedeflere yönetilmesiyle odaklıdır. Bu amaçla bireyin duygusal, düşünsel etkinliğinin önemli bir değişkeni olan kaygının neden ve sonuçları üzerine durmak yararlı olacaktır. Kaygının nedenleri, gözlenebilir doğruları ve sonuçları. Eğitim ortamında gözlenen kaygının birçok nedeni vardır. Ancak bu nedenlerin önemli bir bölümünü öğrencinin başarısızlık endişesiyle ilişkilidir. Başarısızlık endişesi de temelli öğretmenin kişiliği, eğitim anlayışından kaynaklanmaktadır. Örneğin öğretmen mesleğinin getirdiği yeterlilikten yoksunsa sınıfa egemen olamamak, model oluşturamamak ve bunun gibi kaygılar geliştirebilir. Bu tür kaygıların bilinç dışı baskıları nedeniyle öğretmen öğrencilerine karşı öfke ve kızgınlık duyabilir. Öğrencilerle baş edememe endişesinden kaynaklanan bu tür davranış bozuklukları genellikle yoğun suçluluk ve güvensizlik endişeleriyle birlikte yaşanır. Böylece kendini sürekli haklı göstermek için öğrencilerini suçlamaya alışkanlık haline getiren öğretmenin bu tutumu zamanla bir bumerang haline gelir. Kaygının sınıf ortamında gözlenebilir bir başka göstergesi yüksek başarı beklentisiyle ilişkilidir. Öğretmen sınıf düzeninin üzerinde hedefleri belirlerse öğrencinin güdülenmesi güçleşir. Böyle bir durumda hedeflere ulaşmak için zorlanan öğrencilerin normal motivasyonları bozulabilir. Ayrıca gerçekçi olmayan ölçülerde bir başarı beklentisinin temelde eğitim sürecine ve öğrenci düzeylerine yönelik yetersiz bilgilenmeye bağlı olduğu açıktır. Bu durumda öğretmen esasen duyduğu başarısızlık kaygısıyla yüzleşmek için ulaşılabilir hedefler yerine abartılı hedefler koymak eğilimindedir. Benzer bir durum ailelerden de kaynaklanabilir. Örneğin bazı anneler, babalar çocuklarının eğitimi konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahiptir. Çocuklarının okul başarıları üzerinde gereksiz bir duyarlılık ve titizlik gösteren bu tür anne babalar eğitimi bir yarış parkı olarak görme eğilimindedirler. Ancak daha çok kendi yaşamlarındaki sevgi, güven, başarı gibi yoksunlukları telafi edilmesi amacıyla çocuklarına yansıttıkları bu tür gerçekleşe beklentiler her iki yanda kaygıyı artırır. Sınıf ortamında kaygının ortaya çıkmasının bir başka nedeni öğrenim yöntem ve teknikler ile konu arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır. Örneğin öğrencilerin yaparak, yaşayarak kazanmaları gereken bir beceri öğreniminde, öğretmenin soru cevap veya kavram öğreniminde tartışma, beyin fırtınası gibi yaklaşımlar yerine anlatım yönteminde ısrar etmesi kaygıya neden olur. Bu durumda öğretmen sınıftan amaçladığı dönütleri alamadığı için, öğrenciler ise derse yeterince katılamadıkları için endişe ve kaygıya kapılırlar. Öğretmenin dersin işlenişinde benimsediği eğitim anlayışının yanı sıra öğrencilere yönelik tutumu ya da kaygıya neden olabilir. Örneğin otokratik yönetim anlayışına sahip olan öğretmenin fiziksel ceza, dayak atma, azarlama benzeri ve yarışma gibi uygulamalarla öğrencilerini incitme incitmesi sınıfta yoğun bir kaygının yaşanmasına yol açar. Esasen öğretmenin tek bir öğrencisine bile kötü davranması, bütün sınıf ilişkilerinin bozulmasına neden olur. Çünkü öğrenciler benzer bir durumla karşılaştıklarında aynı şekilde dezavantajlandığını düşünerek kaygıya kapılırlar. Öte yandan Öğretmenin, öğrenciler arasında çeşitli nedenle dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik durum ve siyasal görüş ve benzeri ayrımcılık yapması asla bağışlanamaz. Kuşkusuz bu tür ayrımlar toplumsal bütünleşme ve dayanışma duygularına da zarar verir. Esasen okulun görevi sosyoekonomik, kültürel ve etkinlik farklılıkları bir zenginlik kaynağı olarak algılayarak hoşgörü içinde bütünleştirilmektedir. Öğretmen bu açıdan gerekli sorumluluk ve görev bilincine sahip olmalıdır. Ancak görünürde ayrımcılığı ilki olarak karşı olumluluğu savunmakla birlikte bazı durumlarda öğretmenlerin İslam dışı olarak öğrenciler arasında örtülü bir biçimde ayrımcılık yaptıkları da gözlenmektedir. Eşit söz hakkı sağlamamak, ödül ve ceza sistemlerini uygulamamak örtülü ve ayrımcılığı örnek olarak verilebilir. Ancak bu tür davranışlar öğrencilerin derse yönelik ilgisini olumsuz yönde etkiler ve bireysel olarak önemsizlik, değersizlik gibi duygular geliştirmelerine neden olabilirler. Öğretmenin ses tonu, beden dili, konuşma biçimi ve birçok davranışı öğrenciler tarafından kaygı nedeni olarak algılanabilir. Bu nedenle öğretmen her koşulda sevecen, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır. Kaygının yok edilmesi esasen sınıfta demokratik bir eğitim ortamının sağlanmasını gerektirir. Demokratik eğitim ortamı. Demokratik sınıf ortamı etkili davranış yönteminin başlıca değişkenlerinden biridir. Sınıfta demokrasi, eğitim etkinliklerine göre öğrencilerin gönül güçleri ve coşkularıyla katılımının anlatımıdır. Bunun için öğrencilere kendilerini yönetme olanağı sağlanmalıdır. Kendini yönetme, eğitim yaşantılarının yapılandırılmasında, öğrenim yöntemlerinin seçiminde ve amaçların belirlenmesinde ortak bir algı dayanağı yaratmayı tanımlamaktadır. Bu amaçla öğretmen sınıf iklimini yumuşatmalı ve öğrencilerine duygusal ve düşünsel planla eşit mesafede bulunmalıdır. Katılımcı karar süreci eşit oy hakkı ve seçim demokratik yöntemin temel ilkeleridir. Öğretmen sınıfta demokratik bir yaşam kültürünün oluşmasına özen göstermelidir. Bu bağlamda öğretmen herhangi bir sorunun ortaya çıktığında problem durumunun tanımlanması amacıyla öğrencinin görüşlerinden yararlanmalı, ayrıca geliştirilen çözüm önerilerini özgürce tartışması için gerekli tartışma ortamını sağlamalıdır. Böylece problem çözme sürecinin kolektif bir katılım sorunu olduğunun bilincine ulaşan öğrenciler sınıf etkinliklerine sorumluluk alarak daha istekli davranacaklardır. Ancak sorunların özgürce tartışılması kadar önemli olan bir başka unsur seçme hakkının bulunmasıdır. Bu nedenle herhangi bir durumda oluşan alternatif karar seçeneklerinin hangisinin uygulanacağı oylama yapılarak belirlenmelidir. Ancak bu süreçte öğrencilere azınlık görüşlerinin dışlanmadığı alternatif yaklaşımların her zaman değerlendirileceği izlenimi verilmelidir. Çünkü demokrasi çoğunun azınlığı yönetmesi değil, azınlıkta kalanların görüşlerinin de önemsendiği sistemdir. Aksi halde demokrasi sadece bir sayısal üstünlük sorununa dönüşür. Bu amaçla öğretmen farklı görüş yaklaşımları bütünleştirmeye çaba göstermeli, gerektiğinde oylamayı yenileyerek değişen durumlara uygun stratejiler geliştirebilmelidir. Demokratik eğitim ortamının sağlanmasında katılımcı süreç ve yaklaşımların uygulanmasının yanı sıra öğretmenin tarafsızlığı da önemli bir unsurdur. Bu bağlamda öğretmen herhangi bir problem durumunu tartışmaya açarken kişisel yargılarda bulunmaktan kaçmamalı, sorunu kısaca betimledikten sonra öğrencilerin görüşlerine başvurmalıdır. Başlangıçta öğretmenin sorununun nedenleri ve çözüm yolları üzerinde görüş bildirmesi, öğrencilerin yaratıcı düşünme ve yeteneklerini köreltir. Ancak öğretmen tartışmanın belli aşamalarında durumu kısaca özetleyerek çözüm önerilerinin netleşmesine yardımcı olmalıdır. Sınıfta demokratik yaşamın gelişmesi yetki ve sorumluluğun eşit dağılımını gerektirir. Böylece karşılıklı olarak birbirlerine bağlı rol örüntülerini gerçekleştirmek durumunda olan öğrenciler üstlendikleri görevleri daha geniş ölçüde benimserler. Bu amaçla öğretmen demokrasisinin olanaklarından yararlanabilir. Örneğin öğrenim yılı başında sınıf başkanı ve eğitsel kol temsilcilerinin seçiminde demokratik yöntemlerin uygulanması, öğretmenin sınıfla iyi ilişkiler geliştirmesi için uygun bir fırsattır. Öğretmen sınıf başkanı adaylarını öğrencilerden görüş alarak belirlemeli. Ancak asla adaylardan herhangi biri lehine tavır almamalıdır. Başkan adayları seçilmeleri halinde neler yapacaklarını sınıfa açıklamalı, yürütülmesi için gerekli zamanı ve konuşma olanaklarını sağlamalıdır. Seçim açık ya da gizli oyla yapılabilir. Ancak her koşulda sayım işlemleri öğrencilerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Öte yandan eğitsel kol temsilcilerinin seçilmesinde her öğrencinin görev alması sağlanmalıdır. Bu amaçla sınıf mevcudu eğitsel kol sayısına göre bölünerek her öğrenciye görev verilebilir. Öğretmen, özellikle eğitsel kol temsilcilerinin belirlenmesinde edilgen kalmayı seçen öğrencileri desteklemeli ve görev almaları için yüklenmelidir. Örneğin yeterince temizlik alışkanlığı kazanamamış olan öğrencilere temizlik konumunda görev vermek, sorumluluk alma ya da davranış değişkenliği yaratabilir. Seçim bir defa uygulanacak bir yöntem değildir. Öğretmen sınıftaki gelişmeleri izleyerek gerektiğinde seçimi yenileyebilir. Öte yandan bütün öğrencilerin sorumluluk almalarını sağlamak amacıyla başkanlık ve kol temsilciliği görevlerinin dönüşümlü şekilde yürütülmesi de mümkündür. Sınıfta demokratik yaşam, duygu ve düşüncelerin özgürce dışa vurulması, paylaşılması ve yeniden üretilmesi ile anlam kazanır. Böylece öğrenciler farklı yaklaşımlara ve alternatif karar seçeneklerine karşı demokratik tutumlar geliştirebilir. Ayrıca öğrenci kendi algı ve değerlendirmelerini arkadaşlarının görüşleriyle karşılaştırma olanağı bulur. Böylece özgür ve mutlu anlamlı bir varoluş biçimini tanımlayan demokratik yaşamın olanaklarından yararlanarak kendini geliştirebilir. Kendini geliştirmek özgüven ve yaratıcılık içinde bireyin kendisini yeniden inşa etmesi anlamındadır. Ancak bunun için öğretmenin davranış yöntemini etkileyen dinamiklerin bilincinde olması gerekir. Davranış yönteminin dinamikleri. Davranış yönetilebilmesi için öncelikle doğru bir biçimin tanımlanması gerekir. Ancak insan davranışları koşullara bağlı olarak değişir. Örneğin bir insanın aynı cinsten uyarana farklı koşullarda değişik tepkiler verdiği sık gözlenen bir durumdur. Sınıf ortamında davranış yönteminden öğretmen sorumludur. Dolayısıyla öncelikle öğretmen kendi davranışları öğrencilere olumlu örnek olmayı başarmalıdır. Öğretmenin davranışlarındaki tutarlılık ve kararlılık öğrenciyi olumlu yönde etkiler. Başarılı bir model oluşturmak için öğretmenin doğal ve içten bir tavır göstermesi gerekir. Ayrıca davranışları anlaşılır. Anlamlı öğretici olmalıdır. Sonuç olarak merak eden, soru soran, düşünen, eleştiren ve öğreten öğrencilerin yetiştirilmesi geniş ölçüde öğretmenin göstereceği performans ile ilişkilidir. Davranış anlamlı ve geçerli hedeflere dönük olarak yönetilebilir. Dolayısıyla herhangi bir davranışın öğrenciye kazandırılması için öncelikle geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Öğretmen, öğrencilerine herhangi bir davranışların neden göstermeleri gerektiğini açık ve anlaşılır biçimde ifadeyle anlatmalıdır. Ancak belirlenen istendik davranışların öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişme düzeylerine uygun olmasına özen göstermelidir. Ayrıca herhangi bir davranışın kazandırılması için özellikle gerekli olan giriş davranışlarının öğretilmesi gerekir. Örneğin öğrencilerin söz alma, konuşma, dinlenme alışkanlıklarını yeterince geliştirilmeden sınıfta tartışma ortamının sağlanması mümkün değildir. Bu amaçla öğretmen davranışı analiz edilebilecek teknik yeterlileri gösterebilmelidir. Öte yandan öğrencilerin bireysel farklılıkları nedeniyle sınıfta davranış bilgisayarının düz bir seyir izleyemeyeceği bilinmelidir. Örneğin öğretmenin söz olarak alarak konuşma konusunda gösterdiği duyarlılık bazı öğrencilere yeterince kavranmamış olabilir. Söz almadan konuşan öğrenciye öğretmen nazik bir üslupla kuralı hatırlatmalıdır. Öğretmenin bu tür kural dışı davranışlar karşısında göstereceği tutarlılık diğer öğrenciler için de etkili bir uyarı niteliği taşır. Bu durum aynı koşullarda sürekli benzer uyaranlara karşı öğrencilerin kendi davranışlarının üzerinde içgörü kazanmalarını kolaylaştırır. Ayrım sonu sayfa 170.